Ayrım 17. Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 175. Pazar yeri. Urquhart ıhlamur ağaçlarının altında durmuş pazar yerini gözlüyordu. Verdiği talimatların uşakların basit beyinlerine fazla geldiğinin farkındaydı. Onları tüm şehre bir zincir gibi yaymıştı. Bu İskoçların uzun mesafeler arasında haberleşmeyi sağlayabilmek için kullandıkları bir yöntemdi. İkili gruplara ayrılırlardı ve her grup bir bölgenin gözetiminden sorumlu olurdu. Beraberlerinde bir meşale taşırlar ve düşmanı gördükleri zaman içlerinden biri meşaleyi yakıp diğerlerinin görmesi için yukarı kaldırırdı. Elinde kılıçla bekleyen bir diğeri ise fazla kalabalık olmadıklarını varsayarak düşmana yaklaşır ve onu diğer arkadaşlarına doğru çekebilmek için geri kaçardı. Onlar da sırasıyla meşalelerini yakarlardı. Bu yaklaşma sinyaliydi. Eğer doğru şekilde uygulanırsa bu taktik sayesinde dağınık durumda bulunan savaşçılar başkasını takip etmekle meşgul olan düşmanı kuşatabilirdi. Ve rakipleri tuzağa düştüklerinin farkına vardıkları zaman da artık çok geç olurdu. Urquhart da benzer şekilde adamlarını ikili gruplara bölmüştü. Şehir içerisinde diğer çifti her zaman görmeleri mümkün olmadığından amaçları kızıl kafayı gördükleri zaman tuzağa düşene dek diğer çiftlere doğru sürmekti. Herhangi birinin düşünebileceği basit bir plandı. Matyas'ın uşakları onu ağızları açık dinlemişlerdi. Asıl amacı birkaç kez açıklamak zorunda kalmıştı. Nihayet anlamayı başardıklarında ise bu sefer de Jakob'un saç rengini ya da neye benzediğini unutmuşlardı. Urquhart sabırla tekrar tekrar anlatmıştı ama aptallıkları dayanılır gibi değildi. Eğer Jakob'un biraz aklı varsa ki öyle olduğu görülüyordu, çoktan kılık değiştirmiş olması gerekirdi. Tek umudu Jakob'un bir yerlerde bir hata yapmasıydı. O sırada bir pazar yerine bir çift eski pazar meydanını ve üçüncü çifte katedral inşaat alanını gözetlemekteydi. Şehrin onda birini gözetlemek için en fazla 6 adam ayırabilmişti. Başka çaresi yoktu. Adamlarının çoğunu şehrin en kalabalık bölgelerine yerleştirmesi gerekmişti. Diğer 3 çift ise San Severin ve dere arasındaki bölgede devriye geziyordu. Havariler Kilisesi'nden Yeni Pazar Meydanı üzerinden Santa Cecilia'ya kadar uzanan alan ve Santa Ursula ve Eigelstein kapısı civarındaki mıntıka. Urquhart onları aklından çıkarmıştı bile. Matyas'ın adamının şehir kapılarına asker yerleştirebilmesini umut ediyordu. Şu anda tek güvencesi paltosunun altında hissettiği minik arbeletiydi. Pazar yerini arşınlayıp yüzleri inceledi. Et tezgahları arasında yürüdü. Yanından geçen herkese alıcı gözle baktı. Kendi kafasında bir plan yapmaya koyuldu. En önemli detayları belirleyecek, onları sınıflandıracak ve bir sonraki safhaya geçmeden önce hepsini değerlendirecekti. Yıllar süren pratiğin sonucu olan bir yetenekti bu. Bu noktaya nasıl geldiğini kendisi bile açıklayamazdı. Urquhart çok yönlü birisiydi ama tanıştığı çok az kişi onun ne kadar maharetli birisi olduğunun farkına varabilirdi. Çok daha azı da mantığını kullanmaktan haberdardı. İnsanlar her şeyi bulanık bir perdenin ardından görürlerdi ve bu perdeye din adı verilirdi. Bu onun işine gelmişti. Urquhart hiçbir şeye inanmazdı. Ne Tanrı'ya ne de şeytana. Üstelik kendisinin ya da diğer varlıkların da bir değeri olduğunu düşünmezdi. Belki diye düşündü. Gözleri yeni bir yüz yakalayıp inceleyerek bıraktıktan sonra, bu mimar benim kendisiyle konuşabileceğim, oturup birkaç kupa şarap içebileceğim ve birlikte diğerleriyle dalga geçebileceğim bir adamdı. İnşa halindeki katedralde gördükleri şeyler onun saygısını kazanmıştı. Eğer planın tamamını temsil ediyorsa önünde mantığın eseri bir yapı yükseliyordu. Çünkü dimdik yükselen, yarım kubbenin etrafını çevreleyen, mükemmelliğin zoraki taklidi şapeller soğuktu. Matematiksel doğrulukları onlardaki tüm ilhamı alıp götürmüştü. Yakala, incele, bırak. Biraz ileride pazarın sakatat satılan bölümü yer alıyordu. Karaciğer, kalp, işkembe, böbrek ve uykuluk. İte kaka yoluna devam etti ve mavi ve kırmızı damarlı etleri tartıp dilimleyen, bağlayan, katlayan ve müşterilere uzatan kasapları izledi. Ne idüğü belirsiz bir sakatat yığınını didik didik eden bir kasap, içlerinde bulduğu uzun bir bağırsağı çekip çıkardı. Yığın hareket etti ve sakatatlar derisi yüzülmüş yılanlar gibi birbirlerinin üzerine yığıldılar. Bedenleri hala sıcak ve kımıl kımıldı. Kasabın kolunun tekrar tekrar bu yığının içine daldığını gördü. Muhtemelen eline gelen parçalar çok uzun, çok kısa, çok kalın ya da çok inceydi. Tekrar tekrar daldırdı. Adam kolunu bu nemli yığının içerisine ve bir şeyi çekip çıkardı. Dünya kızıla döndü. Zırhlı bir adam gördü. Demir bir pençe alçalmış ve bir çocuğun bedeninden bir şey çekip çıkarmıştı. Sıcak, parlak ve yapış yapış bir şey. Çocuk hala yaşıyordu. Tiz ve duyulmamış bir çığlık attı ve onunla ilgili her şey. Başı zonkluyordu. Urquhart gözlerini kapattı ve yumruklarını şakaklarına dayadı. Görüntü silinip gitti. ''Ne oldu, hasta mısın?'' Gözlerini kırptı, pazar yerindeydi. Gördüğü de sadece ölü hayvanların sakatatlarıydı. ''Yardım lazım mı?'' Yüzünü kendisine bakan kadına döndü ama yüzüne hiç dikkat etmemişti. Bir rahibeydi, endişeli. Urquhart zoraki gülümsedi, sonra da çabucak kendine geldiğini fark etti. Neredeyse tümüyle unutulmuş bir hayata dair başka bir adamın garip hatıraları. ''Sorun yok, teşekkürler muhterem rahibe'' diye mırıldandı, başını eğerek selam verdi. ''Emin misin?'' ''Hafif bir baş ağrısı, hepsi bu. Hristiyan hayırseverliğinizin beklenmedik tezahürü bir mucizeye sebebiyet verdi, teşekkür ederim.'' Kadın kızardı. ''Tanrı sizinle olsun.'' ''Sizinle de rahibe.'' Kadın istavroz çıkardı ve uzaklaştı. Urquhart onun uzaklaşmasını izlerken neler olduğunu düşündü. Uzun zamandan beridir böyle bir kriz geçirmemişti. Neden şimdi? Üstelik gördüğü hayal de neydi öyle? Artık bilmiyordu. Dehşet unutkanlığın kara dalgaları altında kaybolup gitmişti. Gözleri yeniden gelip geçen insanları taramaya başladı. Yakalıyor, inceliyor, bırakıyor ve bir diğerine geçiyordu. Hızlı, kesin ve duygusuz bir şekilde. Tanrı böyle istedi. Yakup uyandığında hava çoktan kararmıştı. Yatağını oluşturan ince dal yığının üzerinde döndü ve bir anda kendisini bir kedinin sarı gözleriyle karşı karşıya buldu. ''Ne yapıyorsun burada?'' diye sordu. ''Yoksa beni yakacak mıydın?'' Ahşap küçük evlerde sık yaşanan bir kazaydı bu. Kediler şöminenin üzerindeki sıcak küllerin üzerinde yatardı ve kalktıkları zaman bazı sönmemiş gözler tüylerine takılmış olurdu. Sonra da çıra, talaş ve pek çok yanıcı malzemenin bulunduğu tavan arasına girerler ve bunu da evin alev alması takip ederdi. Kedi bu suçlamaya itiraz etti, miyavladı ve sırtını ona dönerek işedi. Yakup ne kadar uyuduğunu düşünerek esnedi. Jasper kendisini baş melek ile ilgili hikayeyi anlatarak umutsuzluğa sürükledikten sonra tavan arasına çıkıp bir talaş yığınının üzerinde yatmıştı. Bütün gün orada uyumuş olmalıydı. Ama hala hayattaydı ve önemli olan da buydu. Son 24 saat boyunca başına gelenleri hatırlayınca korkuyla titredi. Ama buna da dayanabilirdi, omzunun sancısına dayandığı gibi. Yakup kendini dinçleşmiş hissediyordu. Üstelik bir şeyler yapmak için yanıp tutuşuyordu. Jasper alt katta olmalıydı, kapağı buldu. Kendisini daha yüzüne bakılır hale getirebilmek için eliyle saçlarını düzeltti ve merdivenden aşağı indi. Odada iri yarı nur yüzlü bir adam ateşin yanına oturmuş, yağlı domuz eti çiğnemekle meşguldü. Bir an için Yakup yine kaçıp gitmeyi düşündü. Ama adam katil ve şeytanla birlikte çalışıyormuş gibi görünmüyordu. Yakup dikkatlice biraz daha yaklaştı ve başıyla selam verdi. ''Size de iyi günler bayım'' dedi adam. Ağzı doluydu ve söyledikleri belli belirsiz anlaşılıyordu. Yakup dikkatle kanepeye oturdu ve tepeden tırnağa adamı süzdü. "Bana Yakup derler," dedi. Adam başını salladı, hırıldadı ve eti çiğnemeye devam etti. "Tilki Yakup, beni böyle bilirler. Yaspar benden bahsetmiş olmalı." Cevabı diğer bir hırıltı daha oldu. Adam dediğini mi onaylıyordu yoksa yediği etin keyfini mi çıkarıyordu? Ayırt edebilmek imkansızdı. Pek hoş sohbet biri olmadığı belliydi. "Tamam," dedi Yakup bacak bacak üstüne atarak. "Sıra sende."
"Rolof."
"Ne?"
"Benim adım Rolof, uşağım."
"Aha, Yaspar'ın uşağı."
"Hım."
Rolof derin bir nefes aldı ve hatırı sayılır şekilde geğirdi. "Peki o nerede? Yaspar yani." Rolof muhabbet etmesinin kaçınılmaz olduğunu, eti çiğnemeye devam etmek daha cazip bir eylem olarak görülse de kabul etmiş görünüyordu. Dudaklarındaki yağı yaladı.
"Santa Maria Magdalena'da, duaya gitti, İbranilere mektuplarmış, öyle söyledi."
"Santa Maria Magdalena mı? Santa Severi'nin karşısındaki küçük kilise mi?"
"Evet, kendisi oranın papazı." "Küçük kilise mi?" "Evet ama güzeldir. Santa Severin gibi moloz yığını değildir."
"Hım, Rolof," dedi Yakup kanepenin üzerinde ona doğru eğilerek. "Şu domuz eti diyecektim. Ya nasıl söylesem, o koca parçanın hepsine ihtiyacın yok değil mi? Bildiğin gibi bu kadar fazla şey yemek sonra karın ağrısı yapar. Amcam mesela, o da böyle koca bir parçayı mideye indirdi de sonra fazla gitmemişti. Son gününde öyle bir domuz kokuyordu ki mezar kazanların bile midesini bulandırmıştı. Bu şekilde cennete gidebildiğini hiç zannetmem. Hepsi de bir parça et yüzünden. Artık hepsini yemek istemiyorsun değil mi?"
Rolof baka kaldı. Bir süre hiç kımıldamadan oturdu orada. Sonra da Yakup'a baktı.
"Hayır," dedi sakince.
"Ben de öyle düşünmüştüm." Yakup gevrek bir gülümsemeyle kolunu Rolof'un omzuna attı. "Şimdi müsaadenle birazını alacağım. Yarısını mesela." Rolof başını salladı. Yüzünde dostane bir sırıtma belirdi ve tütsülenmiş eti kemirmeye başladığı yerden devam etti. "Hepsi bu." Yakup'un keyfi kaçmıştı. "Rolof?"
"Ha?"
"Cennete gitmek istiyorsun değil mi?"
"Ha?"
"Dediğimi anladın mı?"
"Evet, dedin ki ben öldüğüm zaman domuz kokacakmışım. Herkes de böylece Rolof'un bolca et yemiş zengin bir adam olduğunu anlayacak, tamam mı?"
Akıl alır gibi değil diye mırıldanan Yakup köşesine çekildi. Az sonra Rolof ona doğru eğildi ve sırıtarak sordu.
"Aç mısın?"
"Bu ne biçim soru böyle? Tabii ki açım."
"İşte."
Elindeki etin yarısını Yakup'a uzattı. Tilki sevinçten adeta havalara uçmuştu. Eti kapıp öyle bir şevkle ısırdı ki her yerinden yağlar fışkırdı. Ne zamandan beridir bunun gibi bir şey yememişti. Bram öldüğü zamandan beridir herhalde. Tuzluydu, ekşiydi, lezizdi. Rolof arkasına yaslandı ve yüzünde kendini beğenmiş bir ifadeyle parmaklarını yaladı.
"Yaspar Rolof'un büyük avantajı olduğunu söylemişti," diye umurdandı. "Rolof iki kısa kalas kalınlığında görünürdü, evet mi?"
Yakup çiğnemeyi bırakıp merakla ona baktı, ne diyeceğini bilememişti. Yapacağı yorum beklenmedik sonuçlar doğurabilirdi.
"Ama..."
Rolof'un gözlerine sinsi bir bakış geldi.
"Rolof öyle değil. Et istedin, evet mi? Bu yüzden de hikayeyi uydurdun. Tilki değil eşeksin sen, evet mi? Tilki postuna bürünmüş. İsteyebilirdin."
"İstedim," diye itiraz etti Yakup.
Rolof güldü. "Yalanla, uyduruk bir yalanla hem de. İmkansız."
İşaret parmağını kaldırdı ve gülümsedi.
"Amcan yok. Yaspar kimsesiz olduğunu söyledi. Amca yoksa hikaye de yok, evet mi?"
Karnını ovaladı. Bu zeka gösterisi hoşuna gitmişti. Kısa süre sonra öyle bir horlamaya başladı ki kirişler bile yerinden oynuyordu. "Sanırım bana göz kulak olman gerekiyordur," diye güldü Yakup ve cennetten gelmiş olan parçayla ilgilenmeye devam etti. Sonunda Yaspar geldi ve küçük derme çatma odadaki sessizlik son buldu.
Keyifsiz görünüyordu ve kanepeye bir tekme attı. Roloff birden uyandı. Ardından Jasper gözlerini Jakob'a dikti. Sanki onu ilk kez görüyormuş gibi kaşlarını kaldırdı, kel kafasını kaşıdı ve elini burnunun üzerine kadar indirdi.
''Ah evet'' dedi, boğazını temizledi ve gitti. ''Ah'' dedi Roloff, ''gitsem daha iyi, evet mi? Jasper ne zaman İbranilere mektuptan konuşsa, oh oh!''
Dipnot, İbranilere mektup, Yeni Ahit'te yer alan yazarı bilinmeyen bir mektuptur. Genel olarak Hristiyanlık ve Musevilik arasındaki barış arayışından bahseder. ''Nedir bu İbranilere mektup meselesi?'' diye sordu Jakob ve Jasper'ın nereye gittiğini görmek için doğruldu. Arka bahçedeki kapağın açıldığını duydu. Anlaşılan Jasper'ın şarap mahzenini ziyaret vakti gelmişti. Roloff etrafına bakındı, Jakob'a doğru eğildi ve usulca fısıldadı.
''Jasper Rodenkirchen, insanlar onu anlamıyor.''
Hor görürcesine bir işaret yaptı.
''Çok zeki, çenesi düşene kadar konuşabilir, evet mi? Çünkü ben İbranilere mektup hakkında bir şey bilmem. Tek bahsettiği barış, kardeşlik sevgisi, eğlenceli yabancılar ve bunun gibi güzel şeyler. En azından bana göre öyle. Ama o her zaman öfkeli, bir hayvan gibi kuduruk, şöyleymiş de böyleymiş.''
''Evet, çünkü anlayabildiğin kelimeler sadece onlar da ondan,'' dedi Jasper. Elinde ağzına kadar dolu bir sürahiyle gelmişti.
''Şöyle böyle, işte Roloff için özne, yüklem ve nesne barındıran bir cümle.
Bu yüzden domuzların ne dediğini anlayabiliyor.
Domuzlar ne söylüyordu Roloff, ne demişlerdi?
Beniye, beniye dedikleri bu değil miydi? Domuzların lisanını anlayış şeklin çok ilginç. Aziz Francis bile onların lisanını bu kadar iyi anlayamazdı.
Hepsi yediğin domuz etleri yüzünden diye fısıldadı Jakob Roloff'a. Uşak kahkahayı patlattı ve nefesi kesilene kadar güldü, sonra da öylece durdu. Anlaşılan şimdi ne yapması gerektiğini kestirememişti. Esnemeyi denemeye karar verdi, işe yaradı.
Geç oldu dedi.
''Oh ne âlâ'' diye alay aldı Jasper. ''Sayende sabahla akşamı ayırmayı da öğrendik. Entelektüel bir aşama. Dünya senin zekanın karşısında titriyor.''
''Evet'' diye başını salladı Roloff. Hiç şaşırmamıştı. ''Yatmaya gidiyorum.''
Tekrar esnedi ve merdivenleri çıkmaya başladı. Şarkı söylediğini duydular. Ama şarkının yerini bildik ve kötünün daha da kötüsü olduğunu ispat eden horlama sesine bırakması uzun sürmedi. Jasper masaya iki kupa koydu, doldurdu ve Jakob'u da davet etti. Tek dikişte boşalttılar kupaları. Jakob aceleyle, Jasper ise deneyimli bir içicinin sakinliğiyle.
''Evet'' dedi, kupayı masanın üzerine koydu, doldurdu, tekrar dikti, tekrar doldurdu. Tekrar dikti ve Jakob'a her şeyi birkaç dakika öncesinden daha net görüyormuş gibi baktı.
''İyi uyuyabildin mi tilki yavrusu?''
Jakob bir garip hissetti, bir şey etkisini göstermeye başlamıştı.
''Bir tilki yavrusu gibi'' dedi.
''Şahane, evin bir tilki yuvasıdır. Kolun nasıl?''
''Daha iyi.''
''Daha iyi mi? Güzel.''
Bir süre sessizce durdular. Jakob konuyu açsam mı açmasam mı diye düşünüyordu. Ama aslında her şeyi unutmaya hazırdı. Sessizlik artık dayanılmaz hale gelmeye başladı.
''İbranilere mektuptan mı vaaz verdin?'' diye sordu, laf olsun diye.
Jasper hayretle ona baktı.
''Bunu nereden?''
''Tabii ya, Roloff, evet, ona vaaz vermeye gidiyorum demiştim. Bazen bu adam bir domuz yavrusunun beynine mi, yoksa kedimin iki yüzlü kurnazlığına mı sahip bilemiyorum. Ama iyi bir uşaktır, yemediği ve uyumadığı zamanlarda.'' ''Evet, vaaz verdim ve cemaatimden bazılarının bu hiç hoşuna gitmedi.''
Dişlerini sıktı. Ne kadar kızgın olduğunu anlamak zor değildi. Jakob kupaya baktı. Hiç konuşmayıp sadece içerek de devam edebilirlerdi. Ama bu fikir onu fazla açmadı. Birden Jasper'la ilgili daha fazla şey öğrenme arzusuna kapıldı.
''Neden hoşlanmadılar?'' diye sordu.
''Neden mi?'' Jasper omurdandı, kendine biraz daha şarap koydu.
Çünkü onlar tövbe bilmez münafıklar ve bizim iyi kalpli Hristiyan erkek ve kadınlarımız orospu çocuğu Alexander bir Haçlı seferi çağrısı yaptığında kızmak yerine sevinçten havalara uçtular. Sanki sözde kutsal şehrimiz Köln'ün kendisine papa diyen o Romalı yılana güvenmemek için yeterince nedeni yokmuş gibi. Köln'ün tüm ahalisi.
Köln'ün tüm ahalisi mi?
Jasper gözlerini devirdi. Ah tanrım, şu zavallı kulun Jakob'a bir bak. O Kolonya Claudio Ara Agrippinesium'un duvarları arasında yaşar. Ama senin hakkında ne bilir ki?
Dipnot. CCCA Köln, milattan sonra 50 yılında Roma İmparatoru Claudius tarafından eşi Agrippina'ya ithafen bir Roma kolonisi olarak ilan edilmiştir.
Ne bilir ki, hiçbir şey. Kayıp çocukları da mı duymadın? Anno Domini 1212.
Dipnot, Anno Domini, Efendimizin yılında anlamına gelen Latince kavram. AD veya A.D. olarak kısaltılır. Geleneksel olarak İsa'nın doğum yılını tanımlar. Efendi yani Tanrı olarak İsa'nın kastedilmesinin nedeni Hristiyanlıktaki Nasıralı İsa'nın Tanrı'nın özünden olduğu yani Tanrı ve Tanrı'nın oğlu olduğu inancıdır. Anno Domini batılı dillerde milattan sonra M.S. anlamında kullanılır.
Jakob başını iki yana salladı. Tam tahmin ettiğim gibi ama Haçlı Seferi'nin ne olduğunu biliyorsun değil mi?
Evet, kutsal toprakları kafirlerin elinden kurtarmak için yapılan savaş.
İlginç! Cümle bir anda dudaklarından döküldü. Üzerinde düşünmek zorunda kalmamak için ezberlemişsin. Ne kadar basit. Şimdi eğer bana soracak olursan Haçlı Seferleri Augustinus'un öğretilerinin gücünç bir taklididir.
Dipnot, Augustinus, 354-430 yılları arasında yaşamış olan ünlü Hristiyan düşünürdür. Temel eserleri Civitas Dei, yani Tanrı Devleti veya Tanrı'nın Şehri, Confessiones, yani itiraflar, Epistolae, mektuplardır. Augustinus bir Tanrı bilimci olmasının yanı sıra Batı düşüncesi içinde ünlü ve etkili filozoflardandır.
Ve ikinci Urban denen taş kafalı herifin tekinin başının altından çıkmıştır. Seninle Haçlı Seferleri ve Augustinus hakkında neden konuşuyorum ki? Aklımı kaçırdım herhalde.
Belki. Jakob sinirlenmeye başlamıştı. Hayır, kesinlikle. Sen aklını kaçırdın ve ben de salağım. Ben kimim ki? Bir papaz, hekim ve tanrı bilir daha neler neler olan Jasper Rodenkirchen hazretleriyle konuşuyorum. Cehalet tabii ki affedilmez bir kusurdur.
Affedilmez olan boş kafalı olmaktır.
Ah tabii ya, hepsi benim hatam. Hayatım boyunca dört bir yanımı alimler kuşatmıştı. Hepsi benim kafamı bilgiyle doldurmak için fırsat kolluyordu. Ama müsaade etmedim. Dediğiniz gibi affedilmez bir şey.
17. ayrımın sonu. Sayfa 185.